Selamlar değerli, dünyayı kurtarmak isteyen ama nereden başlayacağını bilemeyenler ve ufak bir dokunuşla fark yaratmaya inananlar. Trenden Bildiriyorum podcast'inin 62. bölümüne hoş geldiniz. Ankara Ekspresi raylarda ilerliyor. Polatlı'ya doğru yaklaşıyoruz. Ben de yine çayımı, kahvemi vesaire aldım. Zihnimdeki bir düşünceyle aslında bu bölüme başlamak istiyorum. Dünyayı değiştirmek. Kulağa ne kadar büyük ve iddialı geliyor, değil mi? Bu dünyada barışı sağlayacağım ben. İklim krizini çözeceğim ki günümüzde maalesef çok gündemimizde olan bir konu. Yoksulluğu bitireceğim. Bu da güncel. Neyse. Hepsi çok böyle güzel vizyonlar. Ancak şahsen ben bu kadar büyük laflar etmeden önce insanların önce kendi temas ettikleri küçük çemberleri değiştirmeye odaklanması gerektiğine inanıyorum. Aile içindeki küslükler dururken dünyayı kurtarmaktan bahsetmek ya da dünyada savaşları, kavgaları durdurmak. Ve aile içerisindeki daha kavgaya dokunmamışız. Yani. Ya da apartmandaki komşular arası iletişimi düzeltmezken ya da buna dair bir çaba sarf etmezken küresel barış peşinde koşmak. Ya bana biraz böyle havada kalmış gibi geliyor. Bazen öğrencilerimle yaptığım böyle simülasyon oyunlar oluyor. Bunlar da bile görüyorum aslında bunu. Ödül bile olmayan basit bir oyunda sırf kendi kazançları için küçük hileler yapmaya kalkanlar olabiliyor. Tamamen iyi niyetle ya da biraz da aslında işin şakası, eğlencesi noktasında belki ama bunların özünde aslında bence bir konuşulması gereken ya da düşünülmesi gereken bir nokta var. Yani orada diyorum ki bu tarz şeylere girişenlere ya henüz ödülün olmadığı basit bir oyunda bile kendi avantajını sağlayabilecek kural dışı şeyler yapabiliyorsan, dünyanın illegal işlerini sonlandıracağım diye bir çıkış anlamsızlaşıyor. Yani eline ufak bir imkan geçince gidip bu şekilde bir şey kendin yapabiliyorsun yani önüne geçeceğim dediğin şeyin. Ya da işte gidip bir yerde sırada bekliyorsunuz. Arkadaşınız ön tarafta bir yerlerde. Aa işte ne haber ya falan deyip aradan yanına böyle küçük bir kaynak. Masumane. Değil tabii ki de. İşte bu noktada gidiyorsunuz diyorsunuz ki ya işte eşitsizlik, adaletsizliğin önüne geçeceğim. Ama bir dakika sanki orada ufak bir başka bir konu daha var sanki. Değil mi? Neyse. Böyle bir şeyler işte. Neyse. Yani bunlarla sizi muhatap etmemin ya da bir şekilde haşır neşir etmemin temel sebebi Adam Mastroianni. Kısaca Adam diyelim. Adam'ın Underrated Ways to Change the World yani dünyayı değiştirmenin az bilinen yolları ya da underrated diye böyle çok da popüler olmayan yolları başlıklı yazısı. İşte tam da bu noktada benim bakış açıma biraz da nasıl diyeyim dillendiriyor bazı şeyleri diyebilirim ya da buna böyle birazcık atıfta bulunuyor diyebilirim. Hazırsak büyük laflar etmeden küçük adımlarla çok da göze batmadan, çok da göz önünde bir şeyler yapıp da öyle bir şeyler yaptım falan demeden nasıl büyük farklar ortaya koyabileceğimizi keşfetmeye doğru yola çıkalım. Yazımızın orijinal dilindeki başlığı az önce de belirttiğim gibi Underrated Ways to Change the World yani dünyayı değiştirmenin az bilinen ya da biraz da böyle popüler olmayan yolları diyebiliriz. Yazarımız Adam Mastroianni ki kendisine Experimental History web sayfası üzerinden ulaştım. Orada gördüm bu yazıyı. Daha doğrusu Packet üzerinde gördüm. Oradan da buraya ulaşmış olduk. Mastroianni dünyayı daha iyi bir yer yapma arzusunda olan ancak nereden başlayacağını bilemeyen birçok insanın karşılaştığı durgun altruizm sorununu ele alıyor. Yazar, değişimin sadece yüksek statü veya büyük fedakarlık gerektiren iki dar yolla sınırlı olmadığını savunuyor. Bunun yerine daha az bilinen ama etkili yollarla, yani bireysel ve toplumsal ölçekte atılabilecek küçük, somut adımlarla nasıl büyük farklar yaratılabileceğini çeşitli örneklerle açıklamış. Dünyayı değiştirmek. Az önce de söylediğim gibi bu söylem çoğu zaman bizi ya bir süper kahraman olmaya ya da bir aziz böyle ya da çok tırnak içinde mübarek bir kişi gibi yani hayatımızı komple feda etmeye doğru zorluyor. Ama ya ikisi de değilse? Ya değişim her gün yaptığımız o küçük seçimlerde, o sessiz adımlarda gizliyse? Mastroianni'nin yazısı işte bu büyük yanılgıyı yıkıyor diyebiliriz ve bize benim de çok inandığım bir şeyi hatırlatıyor. Değişim genellikle aslında çoğunlukla yakın çevremizden yani temas ettiğimiz şeylerden başlar. Yazar ilk bölümde bizi ikinci en cesur kişi olun diye karşılıyor. Örneğin bir skandal ortaya çıktığında, bir sorun, bir gündem ortaya çıktığında her zaman birilerinin bunu dile getirdiğini, ancak çoğu zaman yanlışların kontrol edilmeden kalmasının en cesur bunu ortaya çıkaran kişiden ziyade ikinci en cesur kişi yani ihbarcıyı dinleyip onun düdüğünü çalmaya başlayan kişiyi kaçırmamızdan kaynaklandığını belirtiyor. Yazılı bunu özellikle belirttiği için bu şekilde bir örnekte böyle bıraktım ama birazdan bunun detayına gireceğiz. Burada ne demeye çalıştım? Biraz karmaşık bir cümle oldu ama neyse, yazar bu durumu somutlaştırmak için Kentucky'de yaşanan devasa bir dolandırıcılık vakasını örnek vermiş. 2004 ile 2016 yılları arasında Kentucky'li bir avukat olan Eric Cohn, sahte engellilik iddiaları üzerinden ABD hükümetinden tam 550 milyon dolar dolandırıcılık yapmış, dolandırmış yani. Bu dolandırıcılık şebekesinde sahte fonları düzenleyen sıkıntılı, böyle problemli doktorlar, biraz kötü niyetli diyelim biz bunlara basitçe ve bu formları onaylayan yozlaşmış bir yargıç da bulunuyormuş. Bu devasa dolandırıcılık Sosyal Güvenlik İdaresi'nde çalışan bir kişi olan Jennifer Griffith'in gözüne çarpan bariz sahtekarlıkları fark etmesiyle ortaya çıkıyor. Griffith cesurca davranarak bu durumu birine anlatıyor. Ancak hikayenin asıl can alıcı kısmı burada başlıyor. Griffith'in anlattığı kişi yani arkadaşı Sarah Carver, o da cesurca davrandı ve onu dinledi. Carver durumu hemen ciddiye aldı ve bu işte kötü durumu karşı bir şeyler yapmak gerekli diyerek Griffith ve Carver çobalamaya, yol almaya çalıştılar. Yıllarca konunun dolandırıcılığını ifşa etmeye çalıştılar. Şikayet üstüne şikayet dosyası açıyorlar ancak hepsi göz ardı edilmiş. Ta ki bir Wall Street Journal muhabiri bu hikayeye rastlayana kadar. İkili sonunda kongrede ve mahkemede ifade veriyor ve sonuç olarak Cohn, yargıç ve en az bir doktor hapse giriyor. Mastroianni bir skandal patlak verdiğinde, bir CEO zimmetine para geçirdiğinde, bir Hollywood yapımcısı cinsel tacizde bulunduğunda, bir bilim insanı veri uydurduğunda, insanların genellikle kimse neden sesini çıkarmadı bugüne kadar diye şaşırdığını belirtiyor. Ancak yazar her zaman birilerinin sesini çıkardığını aslında vurgulamış. Fısıltılarla bir arkadaşını anlatırlar, patronlarını konuyu açmaya çalışırlar veya bir dolandırıcılık şirketinde çalıştıklarını ve ne yapacaklarını bilemediklerini belirten anonim bir gönderi yazarlar Twitter'a, Reddit'e ya da herhangi bir yere. Yanlışların genellikle kontrol edilmeden kalmasının nedeni bir ihbarcının olmaması değil. Yani ihbar eden, bu konuyu belirten, bir şekilde bu konuyu gündeme getirmeye çalışan, dillendiren birinin olmaması değil, ihbarcıyı duyan ve kendi düdüğünü de çalmaya başlayan, yani kendisi de bunun peşinde koşmaya başlayan ikinci en cesur kişinin eksik olmasıdır diyor. O girişte belirtmeye çalıştığım aslında tam olarak bu durum. Birinin sesini çıkarması değil, sesini çıkaran kişinin ilk destekçisini bulması önemli olan nokta. Bu liderlik konusunda da, iletişim konusunda pek çok defa, pek çok yerde de konuşuldu, konuşulur da, anlatırız da biz çok fazla zaten bunu. Birinin öne çıkması değil, ilk takipçisini bulması önemlidir. Ve bir kişiyi inandırabilirse anlattığına, ondan sonra zaten başkaları da onun peşinden gelmeye başlayacaktır. Sonuçta cesaret sadece sahneye çıkıp bağırmak değil, bazen cesaret sessizce dinlemekte, birinin fısıltısını duymakta ve o fısıltıya güç vermekte, o fısıltının sesini yükseltmekte ya da daha fazla yerde dolaşmasını sağlamakta yatıyor. Yoksa birileri zaten hep anlatıyor ama o sesi duyuracak olan bir ikinciye ihtiyaç var. Yani bu bahsettiğim, girişte bahsettiğim o simülasyon oyunlarında öğrencilerin bir şekilde büyük ödüllerin olmadığı bir ortamda bile küçük hileler yapabiliyorlarsa, böyle bir durumu yapabildikleri bir dünyadaysak, dünyadaki büyük yolsuzluklar nasıl ortaya çıkacak ki? Yani işte bu noktada ikinci en cesur kişi olmak çok önemli. Biz genelde çıkıp çok ciddi ses vermek, konuşmak, anlatmak bunları bahsediyoruz. Bunlardan bahsediyoruz ama bir kişi sizi eğer dinlemiyor ya da daha doğrusu sizinle birlikte bu konuya inanarak devam etmiyorsa yola, o zaman bir anlamı kalmıyor söylediğiniz şeylerin, doğru bile olsalar ya da gerçekler ya da bir şeylerin uyarısı bile olsalar. Hani özellikle bu Hollywood'da ya da belirli yerlerde işte cinsel tacizler, mobbingler ve belirli şeyler yıllarca neden bu konuşulmadı, niye şimdi konuşuyor deniliyor ya bazen. Aslında o kişiler belki de bir sürü insana anlattılar bu konuyu. Birebir de herkes bir şey dedi ama ikinci bir kendileri gibi çıkıp bu konuyu dillendirecek kişi bulamadıkları için bu konu hiç belki de gündeme gelmedi. Yani sonuçta sadece yanlışı görmek değil, göründüğünde yani bu yanlış bir şekilde gördüğümüzde de harekete geçeni desteklemek, ona omuz vermek bu önemli. Jennifer Griffith gibi birinin sesini duymak ve Sarah Carver gibi o sesi güçlendirmek, gerçek değişimi baştan bir şekilde ortaya koyan kıvılcım bu aslında. Biri çıkacak, bir şeyler söyleyecek ama o kişi yalnız başına o sahnede kaldığında hiçbir anlam olmayacak. Bugün uzun bir bölüm olacak. Bu bölüm 62. bölümümüz, istasyonumuz. Biraz etraflıca oturup sohbet etmeye gerektirecek bir konuda öyle bir şekilde ilerliyor. İkinci bölümümüzde bir ortam yaratmaktan bahsediyor yazar. Yazar modern bilimin var olmasında Samuel Hartlib, Henry Oldenburg ve The Right Reverend John Wilkins gibi isimlerin bilimi bir sahneye dönüştürmenin önemli bir rol oynadığını anlatıyor. Bu kişiler sadece bireysel çalışmalar yapmakta kalmamış, aynı zamanda bilginin paylaşılması ve geliştirilmesi için bir aslında ekosistem oluşturmuşlar. Hatta Hartlib olağanüstü düzeyde böyle bir sayıyla, adedi tam da bilinmemekle birlikte bilim insanlarına mektuplar göndermiş ve bilim insanlarını ve mucitleri bilgilerini pratik kullanımı dökmeye dair teşvik etmiş, bilgi ağları kurmuş. Oldenburg, bilim insanlarını o dönemde yaygın olarak bulguları gizleme pratiğini bırakıp çalışmalarını yayınlamaya ikna etmiş. Böylece bilginin şeffaflığını sağlamış. Wilkins ise farklı düşünce akımları ve dini gruplar arasında bir köprü görevi görerek bilimin siyasi veya dini çatışmaların etrafında biraz daha dolaşmasını, merkezinde olmaması, yani aslında burada bir taraf olmamasını sağlamış. Bilimi daha kapsayıcı bir alana taşımıştır. Masriani çoğu kişinin para, diploma veya güç eksikliği yaşadığını düşünürken aslında en büyük eksikliklerinin arkadaşlar olduğunu belirtiyor. Yazar aslında havalı şeylerin merkez üssü olmak için sadece bir dehanın değil, aynı zamanda ortak bir vizyon etrafında bir araya gelen ve birbirini besleyen bir grubun gerektiğini vurguluyor. Gerçek değişimler, çoğunlukla tek başına dehaların, tek başına böyle o zihni geniş zekaların işi değil. Bir vizyonun etrafında toplanan, ortak bir amaç uğruna çalışan, birbirini destekleyen insanlardan oluşan bir sahne yaratmak da mümkün oluyor. Markamat mutfağını kurduğumuzda aslında amacımız buydu. Öğrencilerin sadece pazarlama öğrenmeleri değil, aynı zamanda birlikte üretebilecekleri, birbirinden ilham alabilecekleri, deneyimlerini paylaşabilecekleri bir sahne oluşturmaktı. Çünkü biliyorum ki o sinus dediğimiz, yani sahne ve deha birleşiminden çıkan o kelimenin, sinus dediğimiz o kolektif deha ancak böyle bir ortamda ortaya çıkar. Bu sadece bilim için değil, herhangi bir alanda bir markayı inşa etmekten bir toplumsal hareketi başlatmaya kadar her türlü değişim için geçerli bir durum aslında. Üçüncü bölümde bizi santral görevi görmek bekliyor. Yazar santral görevi görmek kavramını, yani switchboarding'i, doğru bilgiyi doğru kişiye ulaştırmak olarak tanımlıyor. Ünlü psikolog Mazharin Banaji'nin Hindistan'da bir tren istasyonundaki kitapçı rafında hayatını değiştiren Sosyal Psikoloji El Kitabı setini buluş hikayesiyle bu fikri somutlaştırıyor. Yazar, o kitapları oraya koyan kişilerin bilginin birine ulaşmasının ne kadar kritik olacağını önceden gördüğünü vurguluyor. İnternetin santral görevi görmeyi eski göstermesine rağmen Masriani sonsuz bilgiye anında erişiminiz olduğunda birinin size nereden başlayacağınızı göstermesi gerekir diyerek en önemli bilginin hala insanların zihnindeki kilitli alanda olduğunu belirtiyor. Eğer bu bilgiyi açıp ihtiyaç duyanlara ulaştırabilirsek de bunun arkadaşlıklara, evliliklere, işletmelere ve Mazhar'ın Banaje gibi beklenmedik psikologlara bile yol açabileceğini ifade ediyor. Bu santral görevi görmek kavramı benim çok hoşuma gitti açıkçası. Bu benim de danışmanlık ve eğitim hayatımda sıkça zihniyet olarak en azından odaklanmaya çalıştığım bir nokta. Sonuçta yaptığımız şey temelde danışmanlık tarafında ya da bir şekilde akıl verme noktasında bir ihtiyaçla başka bir tedarikçiyi bir araya getirebilmek ya da bir şekilde onları buluşturabilmek. Bu konuda biz aslında bir noktada switchboarding kısmında yer alıyoruz. Hatta eğitmen tarafında bile öyle. Yani üniversitede ders verdiğimiz süreçte oradaki öğrenciyi, gençleri bir şekilde ihtiyaç duydukları başka tedarikçilerle bir şekilde imkan sağlayıcılarla buluşturuyoruz. Yeri geliyor staj, geri geliyor iş ya da yeri geliyor eğitim anlamında faydalanabilecekleri insanlar, network anlamında faydalanabilecekleri insanlar. Yani bir yerlere bir etkinlik yapıp birilerini çağırıp sohbet etmelerini sağlamamız bile aslında switchboarding'in tam olarak karşılığı diyebilirim bence. Sonuçta marka mutfağı tarafında bile yaptığımız şey temelde switchboarding. Yani bir şekilde kendisi gibi düşünen gençlere, kendisi gibi düşünen insanları bir şekilde yine başka gençlere ulaştırıyoruz. Onların bir şekilde kendilerini bulmalarını ya da kendileri gibi insanlardan ilham almalarını sağlayacak bazı fırsatlar doğurmaya çalışıyoruz. Öğrencileri markalarla, bilgiyle ve birbirleriyle doğru noktalarda buluşturarak sinerji ortaya koymak. Yani temelde yaptığımız şey bu aslında. Sosyal medya ile bilgi erişimi çok kolaylaştı evet ama aynı zamanda bir bilgi kirliliği de ortaya çıktı. İşte tam da bu yüzden o doğru bilgiyi doğru zamanda doğru kişiye ulaştıracak santral operatörlerine daha çok ihtiyaç duyar olduk. Bu sadece bir iyilik yapmak değil, aynı zamanda toplumsal ve ekonomik bir değer yaratmak bir noktada. O yüzden bu switchboarding kısmı da bence çok kıymetli ve güzel bir yaklaşım. Dördüncü bölüme geldiğimizde ise parmaklarımızı şıklatıyoruz. Şimdi burada tabii parmak şıklatırdım ama biraz kulaklarınızın çınlayabileceğini düşünüyorum. O yüzden ses çınlatmış ya da daha doğrusu şıklatmış, çıtlatmış ya da ne derseniz artık bu şekilde düşünün. Master Yuan'ı insanların genellikle araştırma yapmak için devasa laboratuvarlara veya gelişmiş ekipmanlara ihtiyaç duyduklarını aslında düşündüklerini. Oysa ki profesyonel bilim insanlarının sahip olmadığı bir şeye özgürlüğe sahip olduklarını belirtiyor. Yazar, tıbbi bir doktorun 50 yıl boyunca kendi parmaklarını çıtlatarak yaptığı ve eklem iltihabına yol açmadığını kanıtlayan deneyi örnek vermiş. Çok ilginç bir örnek ve çok ilginç bir deney. Bunu biraz detaylandıralım hadi. Bu aslında bağımsız araştırmaların kurumlar tarafından göz ardı edilen tuhaf veya çok uzun sürece konuları keşfetme özgürlüğü sunduğunu vurguluyor. Bağımsız araştırmacılar başkalarının adım atmaktan korktuğu yerleri keşfedebilir diyerek Parkinson hastalığını kokuyla tespit eden bir hemşire Joy Milne diye yazılıyor. Ya da migreni HVAC sistemini temizleyerek iyileştirdiğini iddia eden bir Reddit kullanıcısı gibi örneklerle bireysel deneylerin ve gözlemlerin büyük bir etki ortaya koyabileceğini açıklamış. Bu kısım yani beni birazcık düşünmeye sevk etti diyelim. Yani örnekler bana bu kısımda çok doğru gibi gelmedi ya da daha doğrusu anlatılan içerikler çok da böyle yani tam çok spesifik şeylerdi gibi geldi ama anlatmaya çalışılan şey çok güzel. Çünkü bir özgürlüğe sahip olduğumuz bir imkanlarımız var ya da bir ortamımız var. Kurumsal sınırlar olmadan acayip görünen fikirlerin peşinden gitme özgürlüğü bu çok kıymetli bir şey aslında. Özellikle gençler için bir şekilde bu büyük bir fırsat. Büyük fikirler bazen en küçük, en tuhaf deneylerden doğar. Önemli olan merak etmek, sorgulamak ve denemekten de korkmamak. Bazen en basit görünen sorular en devrimci keşiflere yol açabiliyor. Özellikle bunu startuplar tarafında, startuplar diye belirttiğimiz o kategori içerisindeki girişimler tarafında çok sık görüyoruz. Çok büyük kurumlar, çok kurumlaşmış, çok büyük yapılar hareket etmekte, yeni bir şeyler üretmekte ya da yeni bir şeyleri denemekte cidden zorlanıyorlar. İşte tam da bu yüzden iki tane üniversite öğrencisinin, hatta belki öğrenci bile olmayan, belki lisedeki iki gencin, yani üniversite öğrencisi bile olmayan lisedeki iki gencin ortaya çıktığı ve ya aslında bir de şöyle bir şey yapılsa olmaz mı? Ya da niye böyle yapmıyorlar diyerekten ortaya bir iddia attığı, ardından da bu iddiayı geliştirecek şekilde adımlar attığı bir senaryo. Bu aslında bazen şunu dedirtiyor bize. Ya koskoca firma bunu hiç düşünememiş mi? Düşünmüş belki de. Belki de düşünememiş. Çok önemli değil. Ama bunu bir şekilde hayata geçirebilecek özgürlüğe sahip değil o firmalar. Hatta genelde biz girişimcilik tarafında deriz. Yani Microsoft gibi çok büyük kuruluşlar sizin yeni bir şekilde bir şeyler icat etmenizi, bir şeyler ortaya koymanızı, hatta bir startup ortaya koyup onların işlerini ellerinden alacakmış gibi bir durumu ortaya çıkaracak kadar büyüyecek ya da güçlenecek bir girişim ortaya koymanızı isterler ve beklerler. Ve siz rüştünüzü ispat ettiğinizde, belli bir noktaya geldiğinizde milyar dolarlar verirler ve satın alırlar ya da bir şekilde bunun bir parçası haline gelirler. Çünkü akıllarına gelmiş olsa bile bunu hayata geçirebilecek bu kurumların ne zamanı, ne enerjisi, ne de özgür düşünebilecek kadar esneklikleri vardır. Bu yüzden size alan bırakırlar ve siz de o alanın içerisinde bir şeyler üretirsiniz, bir şeyler ortaya koyarsınız ve sonunda bu iş gerçekleştiğinde, yani bir nevi rüştünüzü ispat ettiğinizde de o kuruluşlar gelirler ya satın alırlar ya da bir şekilde bu işin bir parçası olacak milyar dolarlar ortaya koyarlar ve hayatlarına devam ederler. Çünkü bu işi başka türlü idare edemezler. O özgürlük alanını da içeride sağlayamadıkları, o esnekliği sağlayamadıkları için bunu da bir bedel karşılığında aslında size devretmiş olurlar. Devam ediyoruz bu bölümümüzde, yani bu yazının bu bölümünde iyi şeyleri paylaşın kısmı var. Yazar, kültürün bizden bağımsız bir olgu gibi algılandığını ancak aslında hepimizin onu birlikte yaptığını belirtiyor. İnternetin yaygınlaşmasıyla birlikte herkesin kültürün şekillenmesinde söz sahibi olduğunu vurguluyor. Yazar, eğer mevcut kültürün gidişatından memnun değilsek yapmamız gerekenin beğendiğimiz şeyleri paylaşmak, hoşumuza gitmeyenleri görmezden gelmek ve kötü olduğunu düşündüğümüz yerlerden de uzak durmak olduğunu savunuyor. Yazar bunu parti ne kadar kötü giderse gitsin, iyi vakit geçirmeye kararlı bir parti ve müdavimi gibi düşünmemizi öneriyor. Bu şekilde yaklaşmamız gerektiğini belirterek örneklendiriyor. Sonuçta partide müzik kötü olabilir, DJ kötü şeyler, yani kötü setler çalıyor olabilir, çok da iyi olmayabilir. Ama siz bir şekilde eğlenmeyi aklınıza koyduysanız o parti istediği kadar kötü gitsin, siz yine de eğleneceksiniz. Tam olarak aslında bundan bahsediyor. Sosyal medyada pozitif bir etki yaratmanın, toplumu daha iyi bir yöne çekmenin önemli bir yolu olduğunu da belirtiyor. Yani sosyal medya çağında her birimiz birer kültür yaratıcısıyız. Bir şekilde kültürü yeniden ortaya koyan ya da yeniden inşa eden taraftayız. Ne paylaştığımız, neyi beğendiğimiz, neyi görmezden geldiğimiz kültürün gidişatını doğrudan etkiliyor aslında. Eğer şikayet ediyorsak aslında o şikayet ettiğimiz şeyin bir parçası da olabiliriz. Çünkü şikayet etmek yerine kendi istediğimiz kültürün tohumlarını da ekebiliriz. Evet, bu kolay değil tabii ki ama özellikle yazarın belirttiği şey pozitif bir etki ortaya koyabilmek, iyi bir şeyleri yaymak ve kötü şeyleri görmezden gelmek daha anlamlı bir değişiklik ortaya koyabilir durumu. Her bir paylaşımımız, her bir beğenimiz, her bir yorumumuz kültürün o büyük okyanusunda bir dalga oluşturabilir. Bundan bahsediyor. Ha, yani bazılarınız bunu sanal bulabilir, bazılarınız bunu aldatıcı bulabilir, bazılarınız bunu farklı değerlendirebilir. Ve zaten yazarın tüm yazdıklarına katılmak zorunda değiliz. Ama yazar bir noktada değişimi eğer amaçlıyorsak, bir şeyleri, dünyayı değiştirmekten bahsediyorsak, küçük adımlarla başlamamız gerektiğini söylemişti. ve bu şekilde yola çıkmıştık hatırlarsanız ve bu yüzden de aslında burada pozitifi yaymaya çalışmak, negatifi ise daha doğru ve kontrollü bir şekilde ifade etmek kısmını biraz daha öne çıkarmış diyebiliriz. Bir sonraki bölüm, gösterişsiz bir devlet binasına gidin ve iyi bir iş yapın. Yazar, kömür madeni çökmelerini önleyen Chris Mark, denizde kaybolanları bulan arama sistemi geliştiren Arthur Allen, Haiti depreminde 1100 yetim çocuğun tahliyesini organize eden Pius Banis ve çöken I-95 köprüsünü 12 günde yeniden inşa eden ekibin üyeleri Tony Manto, Camille Otto, Harry Kala gibi gösterişsiz devlet dairelerinde çalışan ve toplum için büyük faydalar sağlayan isimsiz kahramanları örnek veriyor. Mastroianni yüksek başarı odaklı çevrelerde devlet işinin havalı görülmediğini ancak bu kişilerin ünvanları etkileyici olmasa da yaptıkları işin toplum için hayati öneme sahip olduğunu vurguluyor. Bu tür işlerin idari değişikliklere rağmen sürdürülebilir bir etki yaratma potansiyeline sahip olduğunu belirtiyor. Liderlik ve etki her zaman parlak unvanlar veya göz alıcı platformlarla gelmeyebilir. Bazen en büyük farklar sessizce, arka planda hatta sıkıcı görünen kurumsal yapılarda ortaya konulabilir. Benim de halkla ilişkiler ve tanıtım okurken kamudaki iletişimin ve düzenin ne kadar hayati olduğunu gördüğüm durumlar olmuştu. Hatta okumayı bırakın öncesinde de tabii sonuçta bir yandan da danışmanlık yapmaya da devam ediyordum o sırada. Pek çok kamu kurumuyla da sıkı ilişkiler içerisinde olduğumuz durumlar vardı. Ve oralarda aslında düzenin hayati olduğu noktaları da gördük. Bambaşka yerlerde de bir şekilde çalışmalar yaptım. AFAD'a ve çeşitli bakanlıklardaki kritik bazı noktalara da bir şekilde eğitimler verdim. Oradaki ekiplerle çalıştım, tanıştım, birlikte bir şeyler yapılma fırsatı da buldum yani. Bu kişiler belki sosyal medyada viral olmuyorlar. Bazıları oralarda kenarda küçük bir kulübemsi bir yerde bazen hatta duruyorlar. Ama her gün milyonlarca insanın hayatına bir şekilde dokunabiliyorlar. Onların çabaları gerçek ve somut bir değişim ortaya koyabiliyor. Önemli olan nerede olduğunuz değil, ne yaptığınızdır ve bu kişiler yaptıklarıyla dünyayı gerçekten daha iyi bir yer yapıyorlar da. Biz bunu çok fark etmiyoruz. İşte belediyelerde, valilikte, kaymakamlıkta, bakanlık tarafında, çeşitli kurum ve kuruluşlarda gerçekten oraların insanlara katkı sunmasının merkezinde olan bir sürü insan var ve biz bunları hiçbir zaman bilmiyoruz. Bilmeyeceğiz de muhtemelen. Çünkü bu görevler ya da bu kısımlar çok da göz önünde olan noktalar olmayacaklar. Ancak onlar dünyayı bir şekilde daha yaşanabilir ve daha iyi bir yer yapmaya devam edecekler. Ama biz bunu muhtemelen bilmeyeceğiz de. Bitirmeye az kaldı. Çok az bir bölüm daha kaldı. Biraz dediğim gibi uzun bir sohbet olacaktı bu bölüm ve dediğimin de hakkını veriyorum diye. Sondan bir önceki bölümde başlığımız kendi runkunuzu inşa edin. Telaffuzu özellikle runk olarak bıraktım. Bir kısaltmadan bahsediyoruz. Yazar, reliably useful niche knowledge yani güvenilir, faydalı niş bilgi, kısaca runk kavramını tanıtıyor. Bu tutarlı bir şekilde faydalı olan bir şeyi sürdürmek anlamına geliyormuş. Yazar, lisedeki Peggy adında bir rehberin basit bir gençlik hibe programını yıllarca sürdürerek nasıl bir etki ortaya koyduğunu örnek vermiş. Bu runkun gücünün tutarlılık ve güvenilirliğinden geldiğini, bu sayede insanların üzerine inşa edebileceği bir temel oluşturduğunu vurguluyor. Mastroianni, bir kişinin bir şeyi orta derecede faydalı yapması ve ne olursa olsun yapması durumunda insanların o kişinin bir süre ortalıkta olacağını anlayacağını ve üzerine bir şeyler inşa etmeye başlayabileceğini belirtiyor. Yani onun belirttiği biraz karmaşık şekilde ama ben basitleştireyim. İnsanlar sizin yarın da orada olacağınızı ve yarın da bu adımlara devam edeceğinizi bilirlerse artık sizinle bir gelecek kurabileceklerini bilirler. Bu iş hayatında olur, bu özel hayatınızda olur, bu eğitim hayatınızda olur, hiç fark etmez ama insanlar size yatırım yapabileceklerini görürler. Özellikle öğrencilerime ben çok söylüyorum. Yani mezun olduğunuzda sizi bilginizden dolayı değil, yarın 3 ay sonra, 1 yıl sonra bir şeyler vaat ettiğiniz için işe alınacaksınız diyorum. Çünkü insanlar size yatırım yapabileceklerine inanırlarsa ve size bu anlamda güvenirlerse sizinle bir yol yürürler. Size yatırım yaparlar ve sizden ileride uzun vadede bir beklentiye girebilirler, kısa vadede değil. Bunlardan bahsetmek gerekiyor aslında. Benim niş alan felsefemle burada bahsedilen kısımda çok paralel bu arada. Bir alanda gerçekten iyi olmak, o alanda güvenilir bir referans noktası olmak. Bu sürekli yeni ve parlak fikirlerin peşinden koşmaktan daha değerli olabilir. Eğer bir alanda tutarlı bir şekilde fayda sağlıyorsanız, insanlar size güvenir ve sizinle çalışmak isterler. İnsanların kendi ruhlarını inşa etmeleri gerekiyor. Bir alanda uzmanlaşmaları, o alanda güvenilir bir bilgi kaynağı olmaları ve bunu tutarlılıkla sürdürmeleri. Bu uzun soluklu bir etki yaratmanın ve kendi markamızı, kendi yetkinliklerimizi ya da kendi algımızı, insanların gözündeki algımızı inşa etmenin de en sağlam yollarından biridir diyebiliriz. Ve evet, biraz yorulduk. Doğru. Ve sonra geldik. Dünyayı değiştirmenin az bilinen yolları kalbimizi harekete geçirmek başlıklı bölümümüzün sonuna geldik artık. Uzun bir bölümdü. Evet, ama bence güzel noktalara değindik. Bu bölümden sonra gidip dünyayı değiştirmeye devam edebiliriz bence. Çünkü birçoğunuz zaten her gün dünyayı değiştirmek için, dünyayı daha iyi bir yer haline getirmek için adımlar atıyordu. Belki farkında, belki farkında olmadan. Ama hepimiz aslında küçük küçük bu yolda ilerliyoruz bence. Çünkü kendimizi geliştirmeye çalışmamız bile dünyayı daha iyi bir yer haline getirmek için bir çaba diyebiliriz, farkında değilsek de bunu bilin istedim. Çünkü büyük büyük laflar ederek dünyayı değiştirmeye aday olduğumuz vesaire öyle bir zihindense farkında bile olmadığınız minnacık attığınız adımların etkilerine odaklanmanız her zaman için bence daha iyi. Bu bölümde büyük laflar etmeden küçük adımlarla nasıl büyük farklar ortaya koyabileceğimizi konuştuk. Umarım bu uzun yolculuk sizin de içinizdeki iyi kalbi harekete geçirmenize ve kendi etki alanınızda bir değişim ortaya koymanıza yardımcı olmuştur. Tren gidiyor bir yerlere. Eskişehir'e doğru sanırım bayağı yaklaştık. Biraz uzun bölüm oldu. Duraksaya duraksaya çekmem de gerekti bazı yerleri toparlayabilmek adına. Ama güzel bir bölüm oldu. Neyse, bir sonraki bölümde yepyeni bir konuyla ve yepyeni bir yazıyla, yeni bir bakış açısıyla, belki dünyaya dair yeni teorilerle, geleceğe dair bazı önemli adımlara dair kılavuzluk edecek bakış açılarıyla yeniden birlikte olacağız. O zamana kadar kendinize dikkat edin ve dünyayı değiştirmenin yollarını keşfetmeye ama çok büyük adımlarla değil de küçük küçük önünüze bakarak etki edebildiğiniz o çemberler odağınızda olacak şekilde devam edin. Hoşça kalın.